Ayrım 31.
Sayfa 273. Çağrışımlar listesine Joyce'un çağdaşı Walter de la Mare'i de ekleyebiliriz. 1873-1956. Stephen Dedalus'un bir yazar adayı olarak kafasını kurcalayan konu da zaten yazıyla temsil ve şekille temsil arasındaki farkın yazıda kapatılıp kapatılamayacağıdır. Sirenler bölümünde Joyce bu ayrımı sesle görselliği birleştirdiği bir dil yaratarak aşmayı dener. Sesler, renkler ve şekilleri temsil eder. Bronze by Gold Hurt the Hoof Irons, Steely Ringing, Impertinent. Tınt tınt tınt. Burada ne oluyor ve nerede oluyor? Yer, olay ve zamanı çıkarabilmemiz için yalnızca ses ve imge var elimizde. Önce güneşten bronzlaşmış diye söz edilen kişinin Miss Doos, sarışının ise Miss Kennedy olduğunu saptamamız gerekir dikkatli okurlar olarak. Impertinent, onların fısıldaşmaları, bu fısıltıları bastıran ses ise dışarıdan geçmekte olan kraliyet atlılarının nal sesleridir. Hoof irons steely ringing. Chips, picking chips of rocky thumbnails chips. Kalın tırnaklarını kırarken yukarıda taklit edilen sesleri çıkararak içeri giren Stephen'ın babası Simon Dedalus'tur. Bu cümle de örneğin kalın tırnaklarını çıtır çıtır kırarak içeriye Simon Dedalus girdi cümlesinin yerine kurulmuştur. Horrid and gold flushed more. Miss Doos ne dediyse Miss Kennedy horrid diye karşılık verir ve kıpkırmızı olur. A husky five note blue. Bu Simon Dedalus'un piposunu doldururken çıkardığı sestir. Blue, blue bloom is on the. Blue, akla hem blue, üzgün, hem de bloom, yani Leopold bloom'u getirir. Bir yandan da When the Bloom is on the Rye şarkısına gönderme yapar. Böylece okura aynı barda oturmakta olan Bloom'un da varlığı anımsatılır. Gold Pinnacled Hair. Miss Kennedy'nin saçının altın pırıltısı resmedilir. A Jumping Rose on Satiny Breasts of Satin, Rose of Castile. Dublinlilerden biri olan Lenehan'ın göğsüne gül takmış kızı barda çalışmaktadır. Ama ses ve imge ile ima edilen olay, Rose of Castile, Bloom'un bilincindedir. Biliriz ki, Bloom kızlarla senli benli olamadan öylece bir kenarda oturmaktadır. Aşığı Blazes Boylan'la karısının senli benli olacağı saat, 16, çok yaklaşmıştır. Popüler bir operanın adı olan Rose of Castile, İspanyol kökenli Molly Bloom'un, Bloom'un karısı, simgesidir. Lenea'nın habire sorduğu saçma bilmece, hangi operanın adı tren yolu anlamına gelir? Yanıt, Rose of Castile. Rose of Castile. Aslında bu öğleden sonra Bloom'ların evine giden çelikten döşenmiş, Bloom'a geçit vermeyecek olan yoldur. Ve biliriz ki Bloom'un bu çelik yoldan geçerek Rose of Castile, vurgun olduğu karısına, Castile'in gülüne, Rose of Castile ulaşması yasaktır. İşte bu yüzden I feel so sad, P.S. so lonely blooming. Bu yazması zorlu bir bölüm olmuştur. Kara, written I have. Ve bu arada Bloom'un müthiş gazı vardır. Bütün bu seslerin arkasına sığınarak gaz çıkarır. Dan. Oldu. Dan ifadesi hem rahatlamış olan Bloom'a hem de bu girişi yazmış olan yazara aittir. Ve bir sonraki satır başla komutunu verir. Begin. Bölümün açılışı tıpkı bir orkestranın çeşitli sazlarının denenirken çıkardığı bu seslerle yapıldıktan sonra Joyce aynı seslerin tekrarıyla bu kez daha gramatik cümlelerle anlatıyı sürdürür. Bronze by Gold, Miss Doos's head by Miss Kennedy's head, Over the cross blind of Ormond Bar heard the viceregal hoofs go by, ringing still. İşte bu cümleyi okuduktan sonra başa dönersek, Joyce'un uvertürünün seslerini çözebiliriz. Gel gelelim, bir kez bütün uvertürü çözdürdükten sonra, Joyce'un amacının bütün bu ses, renk ve imgelerle okuru Ormond Bar'a hapsetmek değil, oradan çıkarıp Bloom'un geçmişine götürmek, bir yandan da Bloom'un o anki bilincine ve kalp ağrısına ortak etmek olduğunu anlarız. Okurun Bloom'la en içli dışlı olduğu yer, bu incelediğim sirenler bölümüyle benzer bir tekniğin, bu kez müzikten değil tiyatrodan yararlanılarak kullanıldığı sirk bölümüdür. Her iki bölümde de okur, Joyce'un dilin olanaklarını sonuna dek zorlamasıyla Bloom'un zaman dışı iç dünyasına taşınır. Ya da Joyce bunu yapmayı amaçlar. Sirenler bölümü izlenmesi o denli zor bir bölümdür ki, Joyce'un başarısına bir miktar kuşkuyla bakmak da mümkündür. Joyce'un kendisi de bu kuşkuyu paylaşıyor olmalı ki, bu bölümü Bloom'un gaz çıkarma sesiyle bitirir. Bölüm yazılmış, bitmiş, olmuş ama değmiş midir? Herhalde kendi yapıtına Joyce kadar mesafe alabilen başka bir romancı yoktur. 20. yüzyıla geldiğimizde romanın anlatı stratejileri artık tümüyle zaman felsefesi ve zamanlama taktikleri üzerine kurulmuş gibi görünür. Kendini anti-roman diye tanımlayan bir ekol bile zamanla bu ilişkisi bakımından ilk romanlara çok yakındır. 1950'lerden başlayarak Fransa'da yeni bir roman ekolü gelişiyor ve aralarında Claude Simon, Michel Butor, Samuel Beckett, Nathalie Sarraut ve Rob Grier'in bulunduğu bu yeni roman ekolüne amacına uygun olarak yeni roman adı veriliyordu. Nouveau roman. İngilizce'de novel sözcüğünün yeni anlamına geldiğini anımsarsak, Fransızların bu anlatının yeni bir şey olduğunu keşfetmek için neden 1950'li yılları beklediğini düşünebiliriz belki de. Ama bundan da önemlisi, yeni romanın amaçladıklarının ne denli eski romanda da, yani 1750'lerde gerçekleşmiş anlatı stratejilerinde de var olduğunu anımsamamız olacaktır. Yeni romancıların manifestoları Rob Grier'in Le Nouveau Roman, Yeni Roman adlı makalesiydi. Dipnot: bakınız Alain Rob Grier, Le Nouveau Roman, Dictionnaire de Littérature Contemporaine, 1900-1962, Paris 1962, sayfa 75'ten 83'e. Ayrıca bakınız Rob Grier, Pour un Nouveau Roman, Paris 1963. Burada Diderot'un Jacques Le Fataliste'i bir anti-roman olarak sunduğunu anımsayalım. Eski romanı reddeden bu makalede Rob Grier'in hedef aldığı eski 19. yüzyıl romanıydı. Anlatının tüm teknik üyeleri, sürekli geçmiş zaman ve üçüncü tekil şahıs anlatısı kullanımı, kronolojik bir gelişmenin koşulsuz bir biçimde benimsenmesi, düz çizgisel kurgu ve duyguların düz çizgisel uzantısı, her olayın bir sonuca taşıması ve benzeri. Bütün bunlar dengeli, tutarlı, belirlenmiş, tümüyle çözümlenebilir bir dünya olduğunu varsayıyordu. Bu dünyanın anlaşılabilirliği hiç sorgulanmadığı için de bir öykü anlatmak sorun değildi. 78. Bu paragrafta Rob Grier'in 18. yüzyıl romanını ne denli görmezlikten geldiğini saptamak için bu bölümün başında incelediğim romanları anımsamak yeter. Gerçi yeni romancıların anlatıyı sorunsallaştırmalarının arkasında yatan dünya görüşü ve bilgi kuramı, Fielding, Sterne, Diderot gibi anlatıyı sorunsallaştıran ilk romancıların boğuştukları yeni dünya görüşü ve bilgi kuramından farklıydı. Gel gelelim bu sorunsallaştırma sanki yinelenen şu kurala indirgenebiliyordu. Her epistemolojik geçiş, kişileştirme, bakış açısı ve zamanlama yöntemlerinde yeni arayışlara sahne olur. Nitekim sözü geçen makalesinde Rob Grier, modern dünyanın karmaşıklığının bir kişi tarafından kavranamayacağından, dolayısıyla da artık Balzac, Dickens gibi her şeyi gören, bilen, kavrayan ve değerlendiren bir yazar sesinin anlatıya egemen olamayacağından söz eder. Bu durumda romancının yeni anlatı stratejileri geliştirmesinin zamanı gelmiş de geçiyordur bile. Natalie Sarraute da L'Air du Susson adlı makaleler derlemesinde Balzac türü romancılığın artık demode olduğunu söyler. Çünkü artık Madame Bovary, Goriot Baba, Julien Sorel gibi tiplemelerin gerçekliğine kuşkuyla bakılmalıdır. Dipnot: Natalie Sarraute, L'Air du Susson, Paris 1956. Romancı kendi isteğiyle sınırsız aktarıcılık yetkisini kısıtlamalıdır. Yine Don Quixote'de bu yetkenin kısıtlanma yollarının sergilendiğini düşünürsek, anlatıcı yetkisini kısıtlamanın da yeni romanın bir buluşu olmadığı, olsa olsa bir gereksinimi olduğu sonucunu çıkarabiliriz. Yeni romancıların yukarıda sözünü ettiğim türden arayışlarında, anlatıda anlıklaştırma romanın ilk örneklerinde gördüğümüz stratejik önemi tekrar kazandı. İlk roman örneklerinde anlıklaştırmaların amacı, daha önce de sergilemeye çalıştığım gibi, okurla diyalogken 20. yüzyıl romanında anlıklaştırmalar hala bu amacı taşımakla birlikte kurgulama felsefesine de yansıttı şimdiki zamanın egemenliğini. Dipnot: Örneğin John Fowles ve French Lieutenant's Woman. Zaman kullanımı çok irdelendiği için ayrı bir yer ayırmadığım bu romanda anlatı sürekli kesilerek yazarın okura hitabıyla anlıklaştırılır. Bu anlıklaştırma uygulamaları sanki aktarıcı yetkisinin kısıtlandığı ölçüde akan zamanın egemenliğinin güçlendiğini gösteriyordu. Kimliklerin akışkanlığını öne çıkaran, değerlerin uçuculuğuna inanan ve bundan da fazla bir şikayeti olmayan, fikirlerin baskısından belki de aşırı bir karamsarlıkla bıkmış olduğu için düşünce yerine direnişi yücelten, anlatının temposunu soluk aldırmayan dönüşümlerle belirlemeyi amaçlayan modernizm sonrası 20. yüzyıl romanı için şimdiki zaman tek özgür zamandı. İster Sarraute'un tropizmlerinde olduğu gibi bilincin alt akıntılarıyla yüzeyde olanı bitmemişçesine izleyen bir gizlenmiş şimdiki zaman, ister Rob Grier'in romanlarında olduğu gibi neredeyse sinema perdesindeki kadar dolaysız bir şimdiki zaman, anlıklaştırmaların kullanımını bir taktik ya da istisna olmaktan çıkarıp egemen zamanlamaya dönüştürdü. Dolayısıyla Rob Grier'in erken sayılabilecek bir dönemde filme yönelmiş olmasını doğal karşılamak gerekir. Marguerite Duras'ın India Song'u gibi Hindistan şarkısı, Rob Grier'in Alain Rene yönetiminde gerçekleşen Last Year in Marienbad, geçen yıl Marienbad'da, durağan kamera ve görüntüleriyle geçmişle şimdi Marienbad'ı hatırlayan konuşanla izleyici arasındaki farkı silip bir sürekli anlıklaştırma oluşturuyordu. Rob Grier'in Legom, Silgiler adlı romanı sabahın altısında bir Kuzey Avrupa kentinde bir kafede başlar. Uykulu kafe sahibi mekanik hareketlerle kafeyi güne hazırlarken saniyelerle mükemmel bir senkronizasyon içindedir. Hareketlerinin her bir ayrıntısı insan niyetinin tereddütlerinden arınmış çok çok eski yasalarla belirleniyor. Her saniye bir harekete tekabül ediyor. Bir adım yana, iskemle masadan 30 santim uzakta, toz beziyle 3 kez silinen masa, hafif bir sağa dönüş, 2 adım öne, her saniye mükemmel, ölçülü, kesin. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Her saniye tam yerli yerinde. Dipnot: Alain Rob Grier, Legom, Paris 1953, sayfa 11. Bu romana atıflar bundan böyle metnin içinde sayfa numarası olarak verilecektir. Günlük yaşamın tek düzeliğinde saatin tiktaklarıyla mekanik bir uyum içinde olabilen insanın bu hareketlerine bakıp da insanla zaman ilişkisini böyle görmenin yanılgılarla dolu olabileceğini hemen bir sonraki paragrafta hatırlatır yazar okura. Çünkü bu zamanın dışında bir zamansızlık vardır ki kişiyi en beklemediği yerde, beklemediği anda yakalayacaktır. Bu zamansızlık Rob Grier'in Legomun'da bilinçaltının zamansızlığı, başka bir deyişle arketiplerin sonsuzluğudur. Romanın açılışında baş aktör insan değil zamandır. Bu açılıştaki öğeleri önem sırasına göre sıralarsak, birinci sırayı zamana, ikinci sırayı saate, üçüncü sırayı olaylara, dördüncü sırayı eşyalara, son sırayı da zaten bir otomaton gibi hareket etmekte olan insana vermemiz gerekecektir. Yeni romanın insan odaklı değil de nesne odaklı olacağını ilan eden Yeni Romana Doğru manifestosunu saklı tutarak Legom romanı bağlamında bunun anlamı nedir? Ne yazık ki zaman artık efendi olmayacak. Kader ve yanılgılarla sarmalanmış olarak bugünün olayları, önemi ne olursa olsun birkaç saniye sonra işe başlayacak ve işlerini bitirmek için ideal düzeni bozacak bir sürü şey getirecek. Bir terslik, bir tutarsızlık, karmaşa, çarpıklık. Kış başında plansız, amaçsız, anlaşılmaz ve korkunç bir gün. 11. Yukarıdaki alıntıda iki türlü zamana gönderme yapıldığı görülür. Mitik zaman, yani değiştirilemez bir sona doğru ilerleyen zaman. Bir de saatin tiktaklarıyla belirlenen güncel zaman. İkincisi sanki sürprizlere gebedir. Sanki beklenmedik bir gelişme ile mitik zamanın egemenliğini kırabilecektir. En azından insanlar böyle düşünmeye eğilimlidirler. Oysa son kaçınılmazsa, bu da olsa olsa bir şaşırtmaca, yanılsamadır. Eğer bir oğul babasını öldürecekse öldürecektir. Saatin tiktakları bu kaderi değiştirecek güçte değildir. Sözü edilen gün, Daniel Dupont'a çalışma odasında bulunulan suikast teşebbüsünün gerçekleştiği akşam saat 7.30'dan, teşebbüsten şans eseri kurtulan Daniel Dupont'un oğlu Wallace tarafından öldürüleceği, ertesi akşamın saat 7.30'una kadar sürecek olan 24 saati kapsayacaktır. Gerek Daniel Dupont'un odasındaki saat, gerekse Wallace'ın kolundaki saat, suikast teşebbüsünün yapıldığı akşam saat 7.30'da durmuştur. Ve Wallace'ın kolundaki saat ancak 24 saat sonra babası olduğunu bilmeden ateş ettiği Daniel Dupont'un ölümüyle yeniden çalışmaya başlayacaktır. Baba oğlun saatlerinin durduğu sözü geçen 24 saat güncel zamana değil ödipal ya da mitik zamana ait olan süredir. Kişinin saatin tiktaklarına uyarak unuttuğu ama bastırılmış dürtülerin unutmadığı ve mutlaka ele geçireceği zaman. Saatin tiktaklarından kurtulmuş bu 24 saat, krizin kadere yenildiği, bilmediği güçlerin elinde, burada bilinçaltı, kişinin kriz karşısında çaresiz kaldığı, seçim yapamadığı ya da yaptığını sandığı seçimlerin onu kaçınılmaz bir biçimde sona yaklaştırdığı bir 24 saattir. İşte bu zaman kurgusu üzerinden Rob Grier, edebiyatın bildiğimiz en eski dedektif öyküsünün Oidipus mitinin bir çeşitlemesini anlatır. Kral Oidipus, Tebai şehrini felakete sürükleyen büyük günahkarı aramaya koyulduğunda bulacağı günahkarın kendisi olduğunu bilmez. Aynı şekilde dedektif Wallace da Daniel Dupont'un katilini aradığı bu sürecin onu babasını öldürmeye götüreceğini ve sonunda aradığı katilin kendisi olacağını bilmez. Rob Grier, okur, kurgunun bir Oidipus miti çeşitlemesi olduğunu iyice anlasın diye, onu şimdiki zamanda anlattığı bu öykünün dedektifi konumuna sokarak metne ipuçları yerleştirir. Hem Wallace hem okur, dedektiflik rolünde özdeşleşiyorlarsa eğer, zaman dışı konumlarında, bilinç dışında da özdeştiler demektir. Her okur potansiyel bir baba katili, her bilinçaltı Oidipus kompleksinin zamansızlığına tutsak bir karanlıktır. Dipnot: Gerçi bu özdeşleştirme motifiyle de hafif alay eder Rob Grier. Kentin sokaklarını dolaşıp dururken Wallace sanki her şeyi daha önceden görmüş ya da bu şehre eskiden gelmiş gibi bir duyguya kapılır. Kolektif insanlık bilincinin belleğindeki yansımalarıdır bu duygular. Bunun dışında hiçbir biçimde kişileştirilmez ya da bireyselleştirilmez Wallace. O bir herkestir çünkü ve sanki herkes bir gün gelecek babasını öldürecektir. Ama mitin bu birebir uygulanmasından ya da motifin demodeliğinden rahatsız olsa gerek ki ufak ironilerle zeka gösterileri yapmayı da dener Rob Grier'e. Galiba artık bu yazarı sevmediğimi gizleyemeyeceğim. Wallace dolaşırken gözü bir gazete haberinin başlığına ilişir. Medyum müşterilerini kandırdı. Oidipos mitinde Apollon'un Oidipos'u kandırması söz konusu olmadığına göre bu okurla yazar arasında ufak bir şaka olmalıdır. Bu kitabın yazarı bu öyküyü çok ciddi bir ödipal öykü olarak yorumlamaya kalkan okurlarını kandırmış olacaktır demeye gelir herhalde. Dolayısıyla Oidipos mitinin bu çeşitlemesinde Rob Grier'in zaman ve rastlantıyı kurgulaması, bilinçaltındaki babayı öldürme güdüsüyle kentin sokaklarını arşınlayan Wallace'ın kaçamayacağı kaderinden daha ilginç olabilir. Saatler durup da saatin tiktaklarının yarattığı asılsız düzen ve belirlilik duygusu, planlama aldatmacası, kısaca tümüyle sahte bir kıstasla ölçüp biçip kurguladığımız yaşamımız, bu temelsiz düzenlemecilikten kurtulduğunda neler olabileceği fikriyle flörttür belki de Legom. Mitin parodisiyle devam edelim. Wallace'ın gün boyunca kentin sokaklarını arşınlamaktan tabanları şişer. Oidipos'un da ayağının sakat olduğunu, hatta Oidipodos sözcüğünün şiş veya küt ayak anlamına geldiğini anımsayalım. Sürekli ona bilmece sormaya çalışan alkolikle karşılaşır durur. Bu Sphinx'in bilmecesi de biraz uyarlanmıştır. Hangi hayvan sabah baba katili, öğle vakti ensestçi, akşamsa kördür diye sorar alkolik. Kanalda tuhaf bir hayvan belirir, aslanla kartal karışımı bir hayvandır bu. Mite diğer göndermelerse sırasıyla iki çobanın beslediği çocuğun resmi, Tebai kentinin resmi, Delphi ve Korint caddeleridir. Daniel Dupont'un eski karısını bir olasılıkla kendi annesini sorgulamaya gittiğinde Wallace kadına karşı bir çekilim duyar ve okur bütün ipuçlarını kaçırdıysa artık bunu kaçırmasın diye Wallace'ın aradığı silginin markası bir bilmece olarak sunulur. Bu sildikçe ufalanan yumuşak silginin markasının orta hecesinde D vardır. Başında ve sonunda da iki harf bulunmaktadır. Yani Ödip.